Patlamadaki denge. Evrenin patlama hızı inanılmayacak kadar hassas bir kesinlikle belirlenmiştir. Bu nedenle Big Bang herhangi bir patlama değil, her yönüyle çok iyi hesaplanmış ve düzenlenmiş bir oluşumdur. Paul Davis, fizik profesörü, evrenin içinde yaklaşık 300 milyar galaksi vardır. Bu galaksilerin belirli şekilleri vardır. Spiral galaksiler, eliptik galaksiler gibi. Bu galaksilerin her birinde bir o kadar da yıldız vardır. Bu yıldızlardan biri olan Güneş'in ise etrafında büyük bir uyum içinde dönmekte olan 9 gezegen vardır. Bunlardan üçüncüsünün üzerinde şu anda birlikte yaşıyoruz. Bu evren acaba bize bir patlama sonucunda etrafa rastgele saçılmış bir madde yığını gibi geliyor mu? Rastgele saçılan madde nasıl düzenli galaksiler oluşturabilir? Neden madde belirli noktalarda sıkışıp toplanarak yıldızları meydana getirmiştir? Sadece Güneş sisteminin hassas dengesi bile korkunç bir patlama ile ortaya çıkmış olabilir mi? Bu sorular önemli sorulardır ve bizi Big Bang'in ardından evrenin nasıl şekillendiği sorusuna götürür. Big Bang bir patlama olduğuna göre beklenmesi gereken bu patlamanın ardından maddenin uzay boşluğunda rastgele dağılması olacaktır. Bu rastgele dağılan maddenin evrenin belirli noktalarında birikip galaksiler, yıldızlar ve yıldız sistemleri oluşturması ise bir buğday ambarına atılan bir el bombasının buğdayları toplayıp düzenli balyalara sarıp üst üste istiflemesi kadar anormal bir durumdur. Big Bang teorisine uzun yıllar karşı çıkmış olan Sir Fred Hoyle bu durum karşısında duyduğu şaşkınlığı şöyle ifade eder. Big Bang teorisi evrenin tek ve büyük bir patlamayla başladığını kabul eder. Ama bildiğimiz gibi patlamalar maddeyi dağıtır ve düzensizleştirirler. Oysa Big Bang çok gizemli bir biçimde bunun tam aksi bir etki meydana getirmiştir. Maddeyi birbiriyle birleşecek ve galaksileri oluşturacak hale getirmiştir. Gerçekten de Big Bang ile oluşan madde olağanüstü bir biçimde şekil ve düzen almıştır. Böyle bir düzenin oluşabilmesi ise bizi tek bir gerçeğe götürmektedir. Evrenin üstün kudret sahibi Allah tarafından kusursuzca yaratıldığı gerçeğine. Patlama hızı. Big Bang kavramını duymuş olan ancak konuyu fazla incelemeyen kimseler, evreni başlatan bu patlamanın ardında olağanüstü bir hesaplama olduğunu pek düşünmezler. Çünkü patlama kavramı adı üstünde insana düzen, hesap, plan gibi kavramları çağrıştırmaz. Oysa Big Bang'de akıllara durgunluk verecek kadar hassas bir düzenleme vardır. Bu düzenlemenin bir boyutu patlamanın hızıdır. Big Bang ile birlikte var olan madde elbette etrafa korkunç bir hızla yayılmaya başlamıştır. Ama burada bir noktaya dikkat etmek gerekir. Patlamanın bu ilk anında bir de şiddetli bir çekim gücü vardır. Evrenin tümünü bir noktada toplayabilecek kadar büyük bir çekimdir bu. Dolayısıyla Big Bang'in ilk anında birbirine zıt olan iki güçten söz etmek gerekir. Patlamanın gücü ve bu patlamaya direnen maddeyi yeniden bir araya toplamaya çalışan çekim gücü. Bu iki güç arasında bir denge oluştuğu için evren ortaya çıktı. Eğer ilk anda çekim gücü patlama gücüne baskın çıksa, o zaman evren genişleyemeden tekrar içine çökecekti. Eğer bunun tersi gerçekleşse ve patlama gücü çok fazla olsa, bu kez de madde birbiriyle bir daha asla birleşmeyecek şekilde savrulacaktı. Peki bu denge ne kadar hassastı? İki güç arasında ne kadarlık bir oranda farklılığa izin verilebilirdi? Avustralya'daki Adelaide Üniversitesi'nden ünlü matematiksel fizik profesörü Paul Davis, bu soruyu cevaplamak için uzun hesaplar yaptı ve şaşırtıcı bir sonuca ulaştı. Davis'e göre, Big Bang'in ardından gerçekleşen genişleme hızı, eğer milyar kere milyarda bir oranda bile farklı olsaydı, evren ortaya çıkamazdı. Davis bu sonucu şöyle anlatıyor. Hesaplamalar evrenin genişleme hızının çok kritik bir noktada seyrettiğini göstermektedir. Eğer evren biraz bile daha yavaş genişlese, çekim gücü nedeniyle içine çökecek, biraz daha hızlı genişlese, kozmik metaller tamamen dağılıp gidecekti. Bu iki felaket arasındaki dengenin ne kadar iyi hesaplanmış olduğu sorusunun cevabı çok ilginçtir. Eğer patlama hızının belirli hale geldiği zaman da bu hız gerçek hızından sadece 10 üzeri eksi 18 kadar bile farklılaşsaydı bu gerekli dengeyi yok etmeye yetecekti. Dolayısıyla evrenin patlama hızı inanılmayacak kadar hassas bir kesinlikle belirlenmiştir. Bu nedenle Big Bang herhangi bir patlama değil, her yönüyle çok iyi hesaplanmış ve düzenlenmiş bir oluşumdur. Evrenin başlangıcındaki bu muhteşem denge, ünlü Science dergisindeki bir makalede ise şöyle ifade edilir. Eğer evren maddemizin yoğunluğu bir parça daha fazla olsaydı, o zaman Einstein'ın genel görecelik kuramına göre evren, atomik parçacıkların birbirini çekme kuvvetleri dolayısıyla bir türlü genişleyemeyecek ve tekrar küçülerek bir noktacığa dönüşecekti. Eğer yoğunluk başlangıçta bir parça daha az olsaydı, o zaman evren son hızla genişleyecek, fakat bu takdirde atomik parçacıklar birbirini çekip yakalayamayacak ve yıldızlarla galaksiler hiçbir zaman oluşamayacaktı. Doğaldır ki biz de olmayacaktık. Yapılan hesaplara göre evrenimizin başlangıçtaki gerçek yoğunluğu ile ötesinde oluşması imkanı bulunmayan kritik yoğunluğu arasındaki fark %1'in 1 kuadrilyonundan azdır. Bu bir kalemi sivri ucu üzerinde 1 milyar yıl sonra da durabilecek biçimde yerleştirmeye benzer. Üstelik evren genişledikçe bu denge daha da hassaslaşmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Zariyat Suresi 47. Stephen Hawking de her ne kadar evrenin kökenini rastlantılarla açıklamaya çalışsa da Zamanın Kısa Tarihi isimli eserinde evrenin genişleme hızındaki bu olağanüstü dengeyi şöyle kabul eder. Evrenin genişleme hızı o kadar kritik bir noktadadır ki Big Bang'den sonraki birinci saniyede bu oran eğer 100 milyon kere milyonda bir daha küçük olsaydı evren şimdiki durumuna gelmeden içine çökerdi. Peki bu denli olağanüstü bir denge neyi göstermektedir? Elbette böyle hassas bir ayarlama tesadüfle açıklanamaz ve bir tasarımı ispat eder. Paul Davis, gerçekte materyalist yaklaşımı benimseyen bir fizikçi olmasına karşın bu gerçeği şöyle kabul etmektedir. Çok küçük sayısal değişikliklere hassas olan evrenin, şu andaki yapısının çok dikkatli bir bilinç tarafından ortaya çıkarıldığına karşı çıkmak çok zordur. Doğanın en temel dengelerindeki hassas sayısal dengeler, kozmik bir tasarımın varlığını kabul etmek için oldukça güçlü bir delildir. 4 kuvvet. Aslında Big Bang'teki patlama hızı, evrenin ilk anında oluşan sayısal dengelerden yalnızca bir tanesidir. Big Bang'in ardından şu an içinde yaşadığımız evrenin yapısını belirleyen ölçüler ortaya çıkmıştır ve bunlar tam olmaları gerektiği değerde belirlenmişlerdir. Bu ölçüler, bugün modern fiziğin kabul ettiği 4 temel kuvvettir. Evrendeki tüm fiziksel hareketler ve yapılar, bu 4 kuvvetin birbiriyle iletişimi ve dengesi sayesinde olur. Bunlar yer çekimi kuvveti, elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet ve zayıf nükleer kuvvettir. Güçlü ve zayıf nükleer kuvvetler sadece atomun yapısını belirlerler. Diğer iki kuvvet, yani yer çekimi ve elektromanyetizma ise atomların arasındaki ilişkiyi ve dolayısıyla tüm maddesel objeler arasındaki dengeyi belirlerler. Bu 4 temel kuvvet, Big Bang'in sonrasında ortaya çıkmışlar ve evrene dağılan madde bu 4 temel kuvvete göre belirlenmiştir. Ancak ilginç olan bu kuvvetlerin birbiriyle karşılaştırıldıklarında ortaya çıkan tablodur. Çünkü bu kuvvetler birbirlerinden olağanüstü derecede farklı değerlere sahiptirler. Eğer tüm bu kuvvetlerin birbirlerine olan oranlarını ortak bir birim kullanarak ifade etmek istersek şöyle yazmamız gerekir. Güçlü nükleer kuvvet 15, zayıf nükleer kuvvet 7.03 çarpı 10 üzeri eksi 3, yer çekimi kuvveti 5.9 çarpı 10 üzeri eksi 39, elektromanyetik kuvvet 3.05 çarpı 10 üzeri eksi 12. Dikkat edilirse üstteki sayılar arasında çok büyük uçurumlar vardır. Örneğin güçlü nükleer kuvvetin değeri, yerçekimi kuvvetinin değerinden yaklaşık milyar kere milyar kere milyar kere milyar kere milyar kadar daha büyüktür. Peki acaba bu kadar farklı bir güç dağılımının amacı nedir? Ünlü moleküler biyolog Michael Denton, Doğanın Kaderi, Biyoloji Kanunları Evrendeki Amacı Nasıl Gösteriyor adlı kitabında bu soruyu şöyle cevaplar. Eğer yer çekimi kuvveti 1 trilyon kat daha güçlü olsaydı, o zaman evren çok daha küçük bir yer olurdu ve ömrü de çok daha kısa sürerdi. Ortalama bir yıldızın kütlesi şu anki güneşimizden 1 trilyon kat daha küçük olurdu ve yaşama süresi de 1 yıl kadar olabilirdi. Öte yandan eğer yer çekimi kuvveti birazcık bile daha güçsüz olsaydı, hiçbir yıldız ya da galaksi asla oluşamazdı. Diğer kuvvetler arasındaki dengeler de son derece hassastır. Eğer güçlü nükleer kuvvet birazcık bile daha zayıf olsaydı, o zaman evrendeki tek kararlı element hidrojen olurdu. Başka hiçbir atom olamazdı. Eğer güçlü nükleer kuvvet elektromanyetik kuvvete göre birazcık bile daha güçlü olsaydı, o zaman da evrendeki tek kararlı element çekirdeğinde iki proton bulunduran bir atom olurdu. Bu durumda evrende hiç hidrojen olmayacak ve yıldızlar ve galaksiler eğer oluşsalar bile şu anki yapılarından çok farklı olacaklardı. Açıkçası eğer bu temel güçler ve değişkenler şu anda sahip oldukları değerlere tam tamına sahip olmasalar hiçbir yıldız, süpernova, gezegen ve atom olmayacaktı. Hayatta olmayacaktı. Paul Davis ise evrendeki temel fizik yasalarının insan yaşamına en uygun biçimde belirlenmiş olduğu gerçeği karşısında şu yorumu yapar. Eğer doğa biraz daha farklı sayısal değerler seçmiş olsaydı evren çok daha farklı bir yer olacaktı. ve büyük olasılıkla onu görmek için biz de burada olamayacaktık. Ve insan kozmolojiyi araştırdıkça inanılmazlık giderek daha belirgin hale gelir. Evrenin başlangıcı hakkındaki son bulgular, genişlemekte olan evrenin hayranlık uyandırıcı bir hassasiyetle düzenlenmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Big Bang'in büyük bir delili olan kozmik fon radyasyonunu ilk Robert Wilson ile birlikte gözlemleyen ve bu nedenle 1965'te Nobel ödülü kazanan Arno Penzias ise evrendeki bu olağanüstü tasarım karşısında şu yorumu yapmaktadır. Astronomi bizleri çok olağanüstü bir olaya götürmektedir. Hiç yoktan yaratılmış bir evren. Hayatın oluşmasına izin verecek gerekli şartları tam olarak sağlayacak hassas bir denge ile kurulmuş, bu amaca yönelik bir plana sahip olan bir evren. Şu ana kadar kendilerinden alıntı yaptığımız bilim adamları önemli bir gerçeğin farkına varmışlardır. Evrendeki hayret verici dengeleri ve düzeni inceleyen her insanın karşısına çıkan bu gerçek son derece açıktır. Tüm evrende üstün bir yaratılış, kusursuz bir düzen sergilenmektedir. Bu düzenin sahibi elbette her şeyi kusursuzca var eden Allah'tır. Allah evrenin yaratılışındaki düzen ve belli bir ölçüyle hesaplanmış dengeler için bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Çocuk edinmemiştir. O'na mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, O'na bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Furkan Suresi 2. Olasılık hesapları tesadüfü yalanlıyor. Şu ana kadar incelediğimiz bilgiler, evrenin Big Bang'in hemen ardından belirlenen sayısal dengelerinin insan yaşamı için olağanüstü derecede uygun olduğunu göstermektedir. Patlama hızı, dört temel kuvvetin değerleri ve ilerleyen bölümlerde inceleyeceğimiz tüm diğer değişkenler içinde yaşanabilir bir evren oluşması için uygundur ve bu uygunluk olağanüstü bir hassasiyetle belirlenmiştir. Bu noktada materyalizmin tesadüf iddiasını ele alalım. Tesadüf matematiksel bir terimdir ve bir şeyin tesadüfen gerçekleşip gerçekleşmeyeceği olasılık hesaplarıyla anlaşılır. Biz de olasılık hesaplarına bakalım. İçinde yaşamın var olabileceği bir evrenin oluşma ihtimali. İngiliz matematikçi Roger Penrose'un hesaplamaları, yaşama izin verecek bir evrenin tesadüfen oluşma ihtimalinin 10 üzeri 10 üzeri 123'te 1 olduğunu ortaya koymuştur. Bu ihtimali tanımlamak için imkansız kelimesi bile yetersiz kalmaktadır. Acaba bize hayat imkanı veren bir evrenin tesadüfen oluşması, bütün fiziksel değişkenler bir arada düşünüldüğünde kaçta kaç ihtimaldir? Milyar kere milyarda bir mi? Ya da trilyar kere trilyar kere trilyar ihtimalde bir mi? Ya da daha büyük bir sayı mı? Bu sayıyı ünlü İngiliz matematikçi ve Hawking'in yakın çalışma arkadaşı Roger Penrose hesaplamıştır. Tüm fiziksel değişkenleri hesaba katmış, bunların kaç farklı biçimde dizilebileceğini dikkate almış ve içinde canlıların yaşayabileceği bir ortamın oluşmasının Big Bang'in diğer muhtemel sonuçları içinde kaçta kaç ihtimale sahip olduğunu tespit etmiştir. Penrose'un bulduğu ihtimal şudur. 10 üzeri 10 üzeri 123'te bir ihtimal. Bu sayının ne anlama geldiğini düşünmek bile zordur. Matematikte 10 üzeri 123 şeklinde yazılan bir sayı, bir sayısının yanına 123 tane sıfır gelmesiyle oluşur. Bu evrendeki tüm atomların sayısının toplamından, yani 10 üzeri 78'den bile büyük astronomik bir sayıdır. Ama Penrose'un bulduğu sayı bunun çok çok daha üstündedir. Çünkü Penrose'un bulduğu sayı 10 üzeri 123 tane sıfırın bir rakamının yanına gelmesiyle oluşmaktadır. Bu sayıyı birkaç örnekle de açıklayabiliriz. 10 üzeri 3, 1000 sayısını ifade eder. 10 üzeri 10 üzeri 3 ise bir rakamının yanına 1000 tane sıfır gelmesiyle oluşan sayı demektir. Bir rakamının yanına 9 tane sıfır gelse bu 1 milyar yapar. 12 tane sıfır gelse bu kez 1 trilyon olur. Ama burada bir rakamının yanına 10 üzeri 123 tane sıfır gelmektedir ki bunun matematikte bile bir tanımı, adı yoktur. Matematikte 10 üzeri 50'de birden daha küçük olasılıklar sıfır ihtimal sayılır. Ama sözünü ettiğimiz sayı 10 üzeri 50'de 1'in trilyar kere trilyar kere trilyar katından bile çok daha büyüktür. Kısacası bu sayı bizlere evrenin tesadüfle açıklanmasının kesinlikle imkansız olduğunu göstermektedir. Roger Penrose akıl sınırlarını çok aşan bu sayı hakkında şu yorumu yapar. Bu sayı yani 10 üzeri 10 üzeri 123'te 1 ihtimal yaratıcının amacının ne kadar keskin ve belirgin olduğunu bize göstermektedir. Bu gerçekten olağanüstü bir sayıdır. Bir kimse bunu doğal sayılar şeklinde bile yazmayı başaramaz. Çünkü bir rakamının yanına 10 üzeri 123 tane sıfır koyması gerekecektir. Eğer evrendeki tüm protonların ve tüm nötronların üzerine birer tane sıfır yazsa bile yine de bu sayıyı yazmaktan çok çok geride kalacaktır. Evrendeki denge ve tasarımı tanımlayan bu gibi rakamlar bizim akıl sınırımızı aşarlar. Ancak çok önemli bir işleve sahiptirler. evrenin asla bir tesadüf ürünü olmadığını ispatlarlar ve Penrose'un ifade ettiği gibi bize yaratıcının amacının ne kadar keskin ve belirgin olduğunu gösterirler. Aslında evrenin tesadüf ürünü olmadığını anlayabilmek için buraya kadar anlattığımız ihtimal hesaplarının bilinmesine de gerek yoktur. Çünkü etrafına şöyle bir göz atan her insan evrende gördüğü apaçık yaratılışı kavrayabilir. Elbette tesadüfi bir patlamanın ardından atomların kendiliğinden dizilimiyle böyle kusursuz bir evren, evren içindeki sistemler, güneşler, dünya, üzerindeki insanlar, evler, arabalar, ağaçlar, hayvanlar, çiçekler, böcekler ve diğerleri oluşamaz. Gözümüzü çevirdiğimiz her yerde gördüğümüz detaylar yaratılışın ve Allah'ın üstün kudretinin delilleridir. Ancak bu delilleri düşünen insanlar kavrayabilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde, düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Bakara Suresi 164. Açık olanı görmek. Buraya dek incelediğimiz gibi 20. yüzyıl bilimi evrenin Allah tarafından yaratıldığını ispatlayan açık deliller ortaya koymuş bulunmaktadır. Kitabın girişinde belirttiğimiz insani ilke kavramı evrenin her detayının canlılığın var olabilmesi için ayarlandığını ve bu sistemde tesadüfe yer olmadığını göstermektedir. İlginç olan söz konusu bulguları ortaya çıkaran ve evren tesadüfle açıklanamaz sonucuna varan bilim adamlarının çok büyük bölümünün aslında bu sonuca varmayı pek de istemeyen çünkü materyalist bakış açısına sahip olan bilim adamları oluşudur. Önceki sayfalarda sözlerini aktardığımız Paul Davies, Arno Penzias, Fred Hoyle, Roger Penrose gibi bilim adamlarının hiçbiri dindar bilim adamları değildir. Bilim yaparken Allah'ın varlığına delil aramak gibi bir niyetle hareket etmemişlerdir. Ama hepsi, belki de çoğu bunu hiç istemediği halde, evrenin ancak olağanüstü bir yaratılışla açıklanabileceği sonucuna varmışlardır. Amerikalı astronom George Greenstein, Simbiyotik Evren adlı kitabında bu gerçeği şöyle itiraf eder. Bu, fizik kanunlarının yaşamı için özel olarak tasarlanmış oluşu nasıl mümkün olabildi? Kanıtları inceledikçe ısrarla önemli bir gerçekle karşı karşıya geliyoruz. Bir doğaüstü akıl devreye girmiş olmalıdır. Yoksa acaba bir anda hiç de o niyeti taşımamamıza rağmen bir ilahi varlığın var olduğuna dair bilimsel delillerle mi yüz yüze geliyoruz? Bir ateist olan Greenstein, acaba diye başlayan sorusuyla gördüğü apaçık gerçeği anlamazlıktan gelmeye çalışmaktadır. Ama konuya daha önyargısız yaklaşan pek çok bilim adamı, evrenin Allah tarafından insanın yaşamı için özel olarak yaratıldığını kabul etmektedir. Amerikalı astrofizikçi Hagros, Dizayn ve İnsani İlke başlıklı bir makalesini şöyle bitirir. Akıllı ve üstün bir yaratıcı evreni yoktan var etmiş olmalıdır. Akıllı ve üstün bir yaratıcı evreni dizayn etmiş olmalıdır. Akıllı ve üstün bir yaratıcı dünya gezegenini dizayn etmiş olmalıdır. Ve yine akıllı ve üstün bir yaratıcı hayatı tasarlamış olmalıdır. Bilim böylelikle yaratılışı ispatlamaktadır. Allah vardır ve etrafınızda gördüğünüz veya göremediğiniz bütün varlıkların yaratıcısıdır. O göklerin ve yerin, evrendeki muazzam denge ve düzenin tek sahibidir. Materyalizm ise artık bilimin sınırları dışına itilmiş, batıl bir inanç olarak yaşamaktadır. Amerikalı genetikçi Robert Griffiths bu gerçeği kendisiyle tartışmak için bir ateist aradığımda üniversitedeki felsefe bölümüne gidiyorum ama fizik bölümünden pek öyle kimse çıkmıyor artık diyerek esprili bir biçimde ifade etmektedir. Özetle evrendeki hangi fiziksel kural, hangi değişken incelense bunların insan yaşamına izin verebilecek özel değerlere sahip olduğu görülmektedir. Paul Davies bunun sonucunu Kozmik Plan adlı kitabının son paragrafında bir tasarım olduğu düşüncesi ezici biçimde üstün gelmektedir diye açıklar. Elbette evrenin tasarlanmış olması Allah tarafından yaratılıp düzenlenmiş olması demektir. Evrendeki hassas dengeler, canlı cansız tüm varlıklar Allah'ın üstün yaratma sanatının apaçık delillerindendir. Günümüzde bilimin ulaştığı bu sonuç ise Kur'an'da bundan 14 yüzyıl önce haber verilmiş olan bir gerçeğin teyidinden başka bir şey değildir. O gerçek Kur'an'da şöyle ifade edilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten sizin Rabbiniz, 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Araf Suresi 54.
www.harunyahya.org.